Merhabalar herkese. Beni Bana Anlatın 14. bölümünde ben Taner Turna ile yeniden birliktesiniz. Bu sefer biraz uzun bir ara verdim. Bunun da farkındayım. Biraz bilinçli bir araydı. Yani böyle yoğunluğun içine düştüm, kaydedecek vakit bulamadım ve işte anca ilk bulduğum vakitte sizinle birlikteyim gibi bir durum yok. Bunu açıkça baştan söyleyeyim. Birazcık olağanın dışında bir sessizliğe geçmek istedim. Çünkü bugün de terapim vardı. Aslında tarihe not düşelim. 23 Temmuz günü, Perşembe akşamının 22:35'te bu podcast'i kaydetmeye başladım. Her neyse, bugün de terapimde biraz bunun üzerine konuştuk. Evde olma sürecim, yani evde tek başıma ve daha önce de adlandırdığım gibi kendimle yaşamaya başlama sürecim birazcık form değiştirdi. 2,5 aya doğru giderliyor bu süreç. Ne ara 2,5 ay oldu onun da farkında değilim ama 2 ayı geride bıraktı. O kesin yani. Ve bu süreç içerisinde tabii ilk baştaki değişime insan, yani kendim olarak buna tabii ki böyle bir var olan insancıl efektlerimizden dolayı, insancıl efekt mi dedim? Çok saçma. İnsancıl refleks demek istedim. Efekt çok saçma oldu ama neyse, vardır bir sebebi bunu psikolojide. Düşüneceğim bunun üzerine. İnsancıl reflekslerimden ötürü hızlı bir adapte olma süreci olmuştu. Yani tamam, böyle bir süre kötü geçmesine rağmen evde olma, evde tek başına olma haline hızlıca alıştığımı düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Fakat tabii ki bu süreç içerisinde belli değişiklikler de yaşıyorsunuz. Ve bu değişiklikler başta paylaşım düzeniniz, iletişim kurma şekliniz, sosyalleşme formunuz gibi pek çok farklı şeyde değişikliğe sebep oluyor. Benim hayatımda da bunun çokça önemi var. Çünkü genel olarak şunu seven bir insanım. Yani sosyallik düzeyi bana kalırsa, zaten bana kalmalı tabii ki ama belli bir seviyenin üstünde olan bir insan olduğumu düşünüyorum. Ve bunu hayatıma yedirebildiğimi, hayatımda da faydalı kullandığımı düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Aslında şunu demek istiyorum. Belli kavrayışlarım, belli farkındalıklarım, belli keşiflerim olduğunda bunu etrafımla paylaşmayı, etrafıma yaymayı ve etrafımda bunu bir şekilde döndürüp günün sonunda benden çıkanın farklı duraklara uğradıktan sonra neye dönüştüğünü ve bana nasıl geri döndüğünü görmek isteyen bir insanım. Ve onu nasıl geri dönerse dönsün de kabul eden bir insanım. Bu bana böyle bir yerli yerine oturan, bir şekilde ayakları yere basan bir öğreti gibi geliyor. Yani bu zamana kadar öyle oldu benim için. Neden terapi dedim? Terapi aslında şu, yani daha doğrusu nasıl bu form değişikliğinden bahsediyorum. Şimdi evinizde birinin olması var, bir de çok yakın arkadaşlarınızdan birinin olması var. Benim ev arkadaşım çok yakın da arkadaşım aynı zamanda. Bununla birlikte ve aslında onunla birlikte oluşturduğumuz da bir sosyal ağ var. Ve o ağın içerisinde de pek çok paylaşım var. Ben genellikle, özellikle daha doğrusu terapide ki böyle ciddi kavrayışlarımın, hani bazen olur, konuşursunuz, haftalarca konuşursunuz bir konu üzerine ve bir şey dank eder ve o an bir kırılım oluşur ve bir şeyin farkına varmış olursunuz. Ve bilirsiniz ki artık bundan sonrası bundan önceki gibi olmayacaktır. Öyle anlar çok sık olmaz ama olduğunda da bunu kabul etmek, anlamak, paylaşmak, hayatınıza yeniden yerleştirmek, bazen kabul etmemek, biraz dışarıda tutmak ama yani orada olduğunu bilmek, yani böyle kapının dışında da olduğunu bilmek ama bir türlü evin içerisine alamamak gibi bir durum aslında. Benim bunu yapma yöntemlerim işte aslında ev arkadaşımla, yani yakın arkadaşlarımla, başta yakın arkadaşlarım olmak üzere bunu paylaşabilmekti. Bu paylaşım döngüsü bir süredir minimuma indi ve form değiştirmeye başladı. Form değişikliği aslında bunun öncesinde başladığını düşünüyorum. Ama kendimle yaşama sürecinin bunu kesinlikle desteklediğine inanıyorum. Dolayısıyla ben artık bu tarz kavrayışlarımı, bu tarz keşiflerimi ya da farkındalıklarımı yine kendimle çözmeye ya da kendimle bunu döndürerek hayatıma yedirmeye çalışıyorum. Bu büyük bir değişim ve bu büyük değişimin tabii ki güzel tarafları olmakla birlikte bazı kaygısal sıkıntıları da var. Bugün aslında terapide biraz onu konuştuk. Yani belli noktalarda hayattan keyif aldığım bir dönemi içerisinde olmama rağmen bazı sinyallerin de arka tarafta ciddi kaygıların olduğunu kanıtlıyor. Bugün aslında birazcık bunun üzerine konuştuk. Bu noktada şunu fark ettim. Aslında bu podcast'i bugün kaydediyor olmam ve bugün kaydetme noktasına gelmem tesadüf değil. Tıpkı bundan önceki aslında 13 bölüm gibi de. Çünkü bu podcast benim için birazcık sesli ve karşıma kendimi ve sizleri koyarak gerçekleştirdiğim bir diğer terapi yöntemi ve aynı zamanda bir diğer sosyalleşme yöntemi. Biraz böyle nasıl diyeyim, biraz böyle garip duruyor. Bazen de korkutuyor çünkü böyle içimde bir şeyleri söylerken bir anda böyle sağımda solumda ya da karşımda birileri belirip bana cevap veriyormuş gibi hissediyorum ve bazen de bunu zaten yansıtıyorum da. Her neyse, bu podcast'in böyle bir yanı oldu benim öğretilerime ve benim hayatıma yerleştirmeye çalıştığım farkındalıklarıma. Bir destekçi olduğunu düşünüyorum bu podcast'in. Bir yöntem oldu. Daha doğrusu aslında bunu şuradan da anlayabiliriz. Bir süredir yaklaşık böyle son 4-5 podcast'tir. Kim bu son janra bükücüler bölümünden itibaren çok daha içsel, çok daha kendine dönük bir podcast olma yolunda ilerliyor. Yani bundan hiç şikayetçi değilim. Ben keyif alıyorum. Ve böyle de devam edebilir bir süre daha. Yeri geldiğinde tekrardan gruplar önermeye ya da müzik çerçeveli ya da farklı alanlarda hikayeler anlatmaya devam edeceğim. Ama şu anda bana iyi gelen bu ya da benim yapmak istediğim şey bu. Dolayısıyla bu çizgide kalmaya devam etmeyi düşünüyorum. Bu bölüme geçmek gerekirse, biraz uzattım bu noktayı. Aradaki mesafenin uzamasından da kaynaklı olduğunu düşünüyorum bunun ve affınıza sığınarak birazcık daha yavaş yavaş, daha doğrusu bu bölüme geçmek istiyorum. Bu bölümün, tabii siz bu bölümü tıklarken, dinlemeye tıklarken adını görüyorsunuz ama ben bunu kaydederken adı böyle halen daha kafamda bir soru işareti oluyor. Ama şu an böyle karşımda ekrana bakarken gördüğüm bir ad var. Yani bir soru var. Bu soru da gelecekten umutlu muyum isimli bir soru. Yani bu sorunun şu anda işte ben İstanbul'da yaşıyorum. Bu ülke sınırları içerisinde yaşayan benim jenerasyonum, benden daha genç olanlar, hatta daha yaşlı olanlar, her neyse, herkes için bir kritik bir soru, ana bir soru olduğunun farkındayım. Benim için de öyle. Ve buna karşı verdiğim bir cevap var. Uzun süredir verdiğim bir cevap var. Uzun süredir direndiğim ve kalmaktan da, o tarafta kalmaktan da asla yılmadığım bir cevap var. O da evet, ben umutluyum. Ben optimistim. Bunu her zaman da söylüyorum. Her zaman da böyle konuşmaya başlarken bir böyle bir tartışma konusu olduğunda her zaman şey diyorum. Ben sonsuz bir optimistim ve bütün görüşlerimi böyle dinleyebilirsiniz ama ben buna inanıyorum ve bunun peşinden gidiyorum diyorum. Benim bu özelliğim arkadaşlarım için kesinlikle bir dalga konusu. Çok daha yakın zamanda bunun dalga konusu olan bir muhabbetimiz döndü. Şu an böyle büyük ölçük hatırlıyorum ama ya yine böyle bir şeyler konuşuluyordu. Ben böyle her yeni yıla girerken, çünkü böyle bir önceki yılın son günleri ve yeni yılın ilk günü benim çok yakın arkadaşlarımın doğum gününe denk geliyor. Ve hep böyle bir doğum günü kutlama ya da doğum günü sonrası buluşma etkinliğimiz oluyor. Ve ben de hem o yeni yıl hem işte doğum günü böyle o pozitif enerjinin içerisinde biraz daha zaten gazım ve zaten optimistim. Biraz o böyle yüksek enerjinin içerisinde hep evet arkadaşlar değişiyor, büyüyoruz, işte bu yıl şöyle olacak, şöyle farkındalıklarımız olacak. Hani böyle motivasyon konuşması değil de gerçekten inanarak içeriden gelen cümleler kuruyorum. Ve bir noktada da inandırıcı olduğumu düşünüyorum. Yani buna insanların, daha doğrusu bana inandıklarını düşünüyorum. Fakat tabii işte en son yine 2020 girişim böyle bir konuşma yapmıştım ve sonrasında pandemi sonrası hiç neredeyse uzun süre görüşemediğim arkadaşlarım oldu. Geçenlerde bir araya geldik ve yine böyle bir şeyler konuşuyoruz. Hayatımızda iyi giden şeyler var falan derken ben böyle ufak ufak araya girdim. Bak nıksız işte ben demiştim iyi giden şeyler falan derken böyle bir anda beni böyle susturttular. Yani yok öyle değil, o kadar da değil falan, senin dediğin şekilde gelişmiyor falan. Şu olumsuzlukların içerisinde ufak olumlu olaylardan bahsediyoruz gibi böyle bir geri dönüş aldım. Ama Bu konuda Yılmaz bir savaşçıyım diyebilirim. Öyle olmaya da devam edeceğim. Bu noktaya nereden geldi? Bu bölümün adı nereden geldi? Onu da ufacık bahsedeyim. Geçen gün uzun süredir başından beri takip ettiğim Can Özde Harun Tekin'in Anormal Şartlar Altında podcast'in son bölümünü dinledim. Uzun bir podcast, çok da keyifli bir podcast. Böyle 10 bölümlük arşivin toparlamasını yapıyorlar. Ve kapanışta da Harun Tekin umutlu olmak üzerine, yani Can Öz de başta aynı şekilde, çok güzel bir konuşma yapıyorlar. Ve bana çok çok iyi geldi o bölüm. Genelini dinlemenizi çok tavsiye ederim. Son bölüme de muhakkak bakın. Hatta o son dakikalarına çok bakabilirsiniz direkt, böyle arayacağınız 3-5 dakika varsa. O bölümde aslında işte umutlu kalmayı, gelecekte umutlu olmayı, gelecekte bir şeylerin değişebileceğine inanmayı çok güzel anlatıyor. Ve bunun ne gibi dönüşümleri sağlayacağını, tam tersinin aslında bir yokluk, bir hiçlik olduğunu çok güzel bahsediyor Harun Tekin. Ben de birazcık o podcast'i dinleyip, gaza gelip, sonrasında da şöyle bir şey yazmışım. Umutlu olmak, sosyal medyada yazmışım. Umutlu olmak bir tercih değil. Yaşadığımız dünyada varlığımız kadar değerli bir bakış açısıdır demişim. Yani bunu sosyal medyada paylaştım ve böyle olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Yani bunun ben işte optimistim, sen pesimistsin gibi bir ayrıma uğramasına gerek olmadığını düşünüyorum. Eğer bu dünyada nefes alıyorsak ve yarın için nefes alma planımız varsa umutlu olmak zorundayız. Başka türlüsü mümkün değil. Başka türlüsü yaşanabilir, çekilebilir değil. Birbirimizle, yani daha doğrusu kendimizle tezat oluşturmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bu bölümü aslında tüm bunlardan da önce Patti Smith üzerine bir bölüm yapmaya karar vererek bu noktaya geldim. Ne alaka şimdi diyeceksiniz. Dün Darla Koşan Kadınlar kitabını bitirdim. Bundan öncesinde de, daha doğrusu o kitaptan öncesinde de bir pazar günü böyle tatlı bir 2 saatlik dilim içinde Patti Smith'in Hayalperestler adlı kitabını okumuştum. Çocukluk anılarını anlattığı bir kitap ve gerçekten böyle 2 saate sığdırabileceğiniz bir kitap. Tam pazar günleri izlenecek filmler kategorisi vardır ya. Kitapta içerisinde o yoktur ama olsa böyle tap ona koyabileceğiniz bir kitap Hayalperestler. O kitabı da okuyunca böyle yeniden bir Patti Smith'i anma, Patti Smith'i anlamaya çalışma arayışına girmiştim. Ve yani bunun içindeyken de bir bölüm kaydederim. Daha önce Nick Cave'le yaptığım o kurgusal sohbeti Patti Smith'le yapabilir miyim gibi düşüncelere girmiştim. Bir de zaten bir süredir böyle sosyal medyayı, özellikle Instagram hesabını çok aktif kullandığı için Patti Smith, böyle karantinanın başındaki söyleyişleri, karantina içerisinde yaptığı bir tane canlı yayın var. Çok güzel kızı piyano çalıyor. O da böyle çıplak sesle şiir okuyor, şarkı söylüyor falan. Bendeki yeri farklıdır Patti Smith'in. İyileştirici özelliği çok fazladır. Öyle diyebilirim. Her neyse, bunun çok her neyse dedim ama bu bölüm neyse. Her neyse deyip neyse dedim sonunda. Bölüme devam ediyorum. İşte röportajlarını okumaya başladım. Pek çok güzel röportajını okudum. 2019 yılında çıkan bir kitabının ardından fazlaca röportaj vermiş bir sürü önemli mecraya. Onları okudum ve o sırada böyle biraz video söyleşilerine bakayım dedim. Ve geçmişte izlediğim bir videosuna denk geldim. Şimdi bu videodaki konuşması böyle 6 dakikalık bir konuşması var. Daha önce bunu size şeyde yapmıştım. Iggy Pop'la David Bowie'nin hikayesini anlatırken bir fotoğraftan yola çıktığımı söylemiştim. O fotoğrafı betimlemeye çalışmıştım. Şimdi de aslında bu videoyu bir size betimlemek istiyorum. Aralarınızda kesinlikle izleyeniniz vardır. Zaten böyle Patti Smith röportaj 2 nokta gençlere tavsiyesi gibi bir isimle konulmuş YouTube'a bu video. Dediğim gibi 6 dakikalık bir konuşma. Bir festivalde yapılan gündüz söyleşisi diyebiliriz buna. Festivalde o kadar güzel bir yerde ki böyle yanında muhtemelen göl olduğunu tahmin ediyorum. Böyle yeşil bir alan, vadi gibi böyle eğimli bir alan. Bir çadır kurmuşlar. Çadırın içinde Patti Smith var. Vadide böyle eğimli bir şekilde oturmuş bir sürü genç var. Farklı yaşlarda insanlar da var. Bebekler de var. Çok güzel bir atmosfer. Hafif böyle bulutlu. Tahminimce saat akşamüstü 6 gibi düşünebiliriz. Böyle bir ortam ve Patti Smith insanın içine dokunan sesiyle bir konuşma yapıyor. Uzun bir konuşma yapıyor da bu bölümü, bir bölümü daha doğrusu kayıtlara geçiyor, arşive giriyor. 2012 yılında yapılmış bir konuşma ama bana kalırsa zamansız. Yani bugünden de çok rahat bakabileceğimiz bir konuşma. Bugünden çok fazla mesaj veren bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Çok da uzatmadan aslında madem böyle bir niyetle yola çıkmıştım, o zaman bu konuşmaya yer vereyim. Çünkü bölümün de bir parçası olduğunu düşünüyorum. Şöyle başlıyor daha doğrusu. Bir yazar ya da herhangi bir sanatçı insanlar tarafından benimsenmeyi beklemez. Hepiniz dinleniyormuş gibi görünen kayıtlar yaptığımı biliyorsunuz. 50 kişinin okuduğunu bildiğimiz şiir kitapları yazıyoruz. Ve sadece işimizi yapmaya devam ediyoruz. Çünkü zorundayız. Çünkü bu bizim arayışımız. Fakat insanlar tarafından kucaklanmak güzel. Günün sonunda insanlar için üretiyoruz. Ve ne kadar çok kişiye dokunursak o kadar harika olur. Ürettiğim şeylerin herkese ulaşmasını ve birilerine ilham olmasını çok isterim. Çok çok gençken oldukça mücadele ettiğim ve hiç paramın olmadığı bir dönemde William Burroughs bana şu tavsiyeyi vermişti. Ne olursa olsun iyi isim oluştur. Adını temiz tut. Taviz verme. Çok para kazanma veya başarılı olma konusunda endişelenme. İyi iş çıkarmaktan, doğru seçimler yapmaktan ve üretimlerini korumaktan korkma. Eğer iyi bir isim oluşturursan adın kendi değerini taşıyacaktır. Devam ediyor. Bir sanatçı olmak, aslında bu zamanlarda bir insan olmak çok çok zor. Yaşamdan geçmek zorundayız. Umarım sağlıklı kalmaya çalışır, olabildiğince mutlu olur ve ne isterseniz onu yaparsınız. İstediğiniz şey çocuk sahibi olmak, fırıncı olmak, ormanda yaşamak veya çevreyi korumak için çalışmak, hatta dedektif dizileri senaryosu yazmak olabilir. Gerçekten önemli değil. Önemli olan ne istediğini bilmek ve onun peşinden gitmek. Bunu yaparken de zor olacağını anlamak. Çünkü hayat gerçekten zor. Sevdiğiniz insanları kaybedeceksiniz. Kalp kırıklığına uğrayacaksınız. Bazen hasta olacaksınız. Bazen gerçekten çok kötü bir diş ağrınız olacak. Bazen aç kalacaksınız. Ancak öte yandan en güzel deneyimlere sahip olacaksınız. Bazen sadece gökyüzü, bazen yaptığınız işin ufak bir parçası, aşık olduğunuz biri ya da çocuklarınız size harika hissettirecek. Hayatta güzel şeyler var. Bu yüzden acı çektiğinizde bunun bütünün bir parçası olduğunu unutmayın. Şunu düşünün, doğduk ve ölmek zorundayız. Bunu biliyoruz. Bu yüzden mutlu hissedeceğiniz anlarla birlikte işlerin gerçekten berbat olduğu zamanların olması çok doğal. Sadece ilerlemeye devam edin. Bir roller coaster yolculuğu gibi düşünün. Asla mükemmel olmayacak. Şahane anların olacak ve sonra ardından sert düşüşler gelecek. Fakat hepsi, inanın bana, hepsi buna değer. Her kuşağın yaşadıkları dönemin en iyi ve en kötü zaman olduğunu söyleyeceğinden eminim. Ama bence şu an hiç görmediğim farklı bir şeyin içindeyiz. Öncü bir zaman içindeyiz. Çünkü tarihte şu anki gibi bir dönem olmadı. Ve bence onu benzersiz yapan da bu. Benzersiz derken Rönesans tarzı sanatçıları barındırdığı için değil. Benzersiz çünkü artık insanların zamanı. Çünkü teknoloji kendini ifade etmeye gerçekten demokratikleştirdi. Herkes kendi müzik kaydını yapabilir veya kendi şarkısını yazabilir. Herkes internette bir şiir yayınlayabilir ve insanların onu okumasını sağlayabilir. Daha önce hiç sahip olmadığımız erişim şansımız var. Dünyaya hükmettiklerini düşünen kurumları ve hükümetleri teknolojiyle tek bir insan olarak birleştirebileceğimiz bir küresel grev olanağımız var. Hepimiz hala ne tür bir güce sahip olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Fakat şu bir gerçek, insanlar her zamankinden daha fazla güce sahip ve sanırım şu anda bunun acı verici öncü dönemini yaşıyoruz. Sürekli sormamız lazım. Teknolojiyle ne yapıyoruz? Dünyamız için ne yapıyoruz? Ve biz kimiz? Bu durum aynı zamanda heyecan verici. Şu anda tüm gençler, yani yeni nesiller, olağanüstü bir dönemin öncüleri. Bu yüzden sadece güçlü kalın. Eğlenmeye çalışın fakat temiz ve sağlıklı olun. Çünkü gelecekte çok fazla zorlukla karşılaşacaksınız. Mutlu olun. Demiş Patti Smith. Gönül isterdi ki bu konuşmayla bitireyim. Ama bunun üzerine yani bu birçok şeyi açıklıyor. Benim neden umutlu tarafta olduğumu da açıklıyor. Neden umutlu tarafta kalmaya çalıştığımı da açıklıyor. Çok da iyi hissettiriyor bana. Başka bir taraftan dokunuyor kısacası. Ama bunu böyle dinledikten sonra ve o manzaraya karşı gerçekten o Patti Smith'in yani benim sesime aldanmayın. Hatta yani açın kesinlikle izleyin. Bu, ama şu da var. Bununla beraber aklıma David Bowie'nin internet üzerine konuştu. Yani uzun bir söyleşi ama internete dair düşüncelerini paylaştığı bir BBC röportajı geldi. Aklıma bunu izlerken 1999 yılında yapılmış bir röportaj ve çok da böyle internete önümüze düşmüş olma ihtimali çok yüksek. Böyle bir buçuk dakikalık bir bölümünü almışlar. Onu da muhakkak röportajın tamamına bakmanızı tavsiye ederim. Ama o da aslında internet ve gelecekle ilgili şunu söylüyor. Onun da küçük bir pasajını söyleyip bölümü kapatmak istiyorum. Şöyle, buzdağının ucunu bile gördüğümüzü düşünmüyorum. İnternetin topluma ne yapacağını potansiyeli hem iyi hem de kötü anlamda tahmin edilemez boyutta. Bence aslında hem canlandırıcı hem de dehşet verici bir şeyin başlangıcındayız. Uzaylı bir yaşam biçimi gibi. Ve henüz daha şimdi dünyaya ayak bastılar. Tamamen bağlamdan bahsediyorum. Çünkü içerik olarak bence şu anda gerçekten öngörebileceğimiz her şeyden çok farklı gerçekleşecek. Kullanıcı ve sağlayıcı arasındaki etkileşim uyum içinde olacak. Medyuma dair tüm fikirlerimiz ezilecek. Diyor David Bowie'de ve aşırı heyecanlanıyor. Yani bunu böyle uzaylıların dünyaya ayak basması gibi değerlendiriyor internetin ortaya çıkışını ve yaygınlaşmaya başlamasını. Ben açıkçası tüm bu sürecin dünyanın içinden geçen, ülkemizin içinde bulunduğu tüm bu sürecin belli düşünce tarzına sahip, belli daha doğrusu o fikir bariyerlerini, o fikir sınırlarını yıkmış insanların birbirine çok daha yaklaşmasını sağladığını inanıyorum. Benim için öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Ve etrafımda da bunu görüyorum, gözlemliyorum. Ve benim bu optimist kalmaya, umutlu olmaya çalışmamın karşılık bulduğunu, karşılıklarının olduğunu daha doğrusu, benim gibi düşünenlerin var olduğunu görmek hep iyi geliyor. Bu bölümde birazcık aslında buna ithaf edilsin, buna gitsin. Böyle tek başıma yaşadığım evimin gece ışığındaki güzel loşluğunda size gelsin diyerek bölümü sonlandırıyorum. Bir daha ne zaman buluşuruz bilmiyorum ama bu kadar uzayacağını düşünmüyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.